Ayrım 32, sayfa 300. Odaya girdiğinde az önce üzerinden şeytanın resmini aldığı şövalyede sarı bir zarf duruyordu. Amber'in daha önce defalarla hissettiği ve geldiği zaman nelerle karşılaşabileceğini bildiği o mistik duyguyla sarıldığını hissetti. Ense kökünden omuriline doğru yayılan garip ürperti içini titretti. Ama diğer taraftan bedeni sıcacık bir bulutla sarılmıştı sanki. Duyduğu bir etek ışırtısıyla başını döndürdüğünde nefesini tuttu. İçine dolan huzurla dudaklarına bir tebessüm yayıldı. Seher anne diye mırıldandı. Sizsiniz. Gelinine gülümseyerek bakan Seher Vardar, siyah tafta eteğinin üzerine beyaz dantel, şömiziye bir bluz giymişti. Siyah rugan, topuklu ayakkabılarının kenarından beyaz ince bir deri şerit geçiyordu. Eteğiyle aynı kumaştan bir şalı sol kolunun üzerine atmış, selirin kenarında ayakta duruyordu. Kızıl kahve saçları her zamanki gibi boynu hizasında kesilmiş, gayet muntazam taranmıştı. Amber'e doğru yaklaşırken, ''Canım neler oluyor, yine telaşlardasınız.'' dedi. Berke'nin sürpriz bir ameliyatı çıktı. ''Berke'nin sürpriz bir ameliyatı çıktı Seher anneciğim.'' diye cevapladı Amber'in. ''Çok hazırlıksız yakalandık.'' ''Biliyorum canım, biliyorum. Duydum konuşmalarınızı. Neden katılmadınız o zaman bize?'' ''Biliyorsun canım, ben bir tek seninle konuşmaya geliyorum. Ortaya çıkmak istemiyorum.'' Ama Berke sizi çok özledi. Çocuklar da öyle. Gelip gittiğimi söylemiyorsun onlara değil mi? Hayır hayır, hiçbirine söylemedim. Ama ne kadar mutlu olurlardı sizi bir kere görseler. Onu da biliyorum canım benim. Ama olmaz. Beni bir kez öldü bildiler, o fikre alıştılar. Şimdi ortaya çıkıp hayatlarını altüst etmek istemem. Sizin varlığınız sizi sevenlerin hayatını nasıl altüst edebilir ki? Seher Vardar elini uzatıp gelininin açık saçlarını okşarken konuştu. Bir kere beni öldü bildiler. Acı çektiler, çektiniz. Ama şimdi yine görünürsem, bir sonra yokluğumda acıları tekrarlanacak. Onun için bırak böyle kalsın. Bu da seninle benim ufak sırrımız olsun. Amber'in gülen gözlerle, ufak, buna ufak sır mı diyorsunuz dedi. Tabii, her şey göreceli. Ben şimdi olduğum yerden öyle sırlar izliyorum ki, bu bizimki çok masum, çok ufak kalır canım benim. Sizi çok iyi gördüm. Her zamanki gibi ışıldıyorsunuz. Işıldayan sensin benim güzel gelinim. Ne kadar güzel idare ediyorsun her olanı biteni. Seni takdirle izliyorum uzaktan da olsa. Bütün yaşadıklarımızın farkındasınız değil mi? Farkında olmaz mıyım? Allah'tan o imkanım var hiç değilse. Zaten gördüklerim beni arada sırada sana gelmeye niyetlendiriyor. Seher Vardar cümlesi bitirdiğinde bakışlarını şövalyenin üzerindeki zarfa çevirdi. Amber'in de aynı anda oraya baktı. Gördün mü sana getirdiğimi diye sordu kayınvalidesi. Gördüm ama henüz bakamadım. Nedir? Aç bakalım, kendin gör. Amber'in elini aldığında burnunu arka arkaya çekerek zarftan yayılan kokuyu anlamaya çalıştı. Rutubet dedi Seher Vardar. Çok senedir kapalıydı. Bu zaten içeriğini otantik ve anlamlı kılacaktır. Hadi açsana. Amber'in masasının üzerindeki kalemliğin içinden zarf açacağını aldı ve zarfın rutubet kokan dokusunu itinayla kesti. İçindeki kağıdı dışarıya çekti ve yine kayınvalidesine baktı. Bu defa hangi gizem ona kendisini açıyor olacaktı bilemiyordu. İçini adam akıllı ürperti sarmıştı. Bu korku değil, bilinmezin, bilinmezliğin öğrenmeye açılmadan önce yarattığı garip, tarifsiz duyguydu. Heyecan içinde kağıdın katını açtı ve gördüğü karşısında nefesi kesildi. Tanımadığı bir el yazısıyla, büyük harflerle vasiyetnamem yazıyordu. Sayfanın en dibindeki tarih 1952 idi. Amber'in soru işareti yüklü bakışlarla kayınvalidesine döndü. Babamın vasiyeti dedi Seher Vardar. Peki, bu neredeydi şimdiye kadar? Hiç açılmamış. Hiç açılmadı ama içeriğini biliyorum. Derken'in babası da, ben de biliyorduk. Babamın isteklerinin ne olduğunu. Ama hiçbir zaman kullanmadık. Neden? Canım, detaylarını okuyunca anlayacaksın. Şayet bunu ortaya çıkarsaydık ailede çok büyük bir tatsızlık yaşanacaktı. Saklamayı tercih ettik. Ama sanırım artık sizin bunu bilmenizde fayda var. Yakın bir zamanda ihtiyacınız olabilir. Gerçi kanunen pek bir şey yapılamaz ama en azından düşmanlarınızı manen rahatsız edebilirsiniz. Nasıl emniyette sakladınız bunca zaman? Siz şimdi pasaportlarınızı, nüfus kağıtlarınızı falan koyuyorsunuz. Küçük, ahşap bir kasa var ya, işte onun en dibindeydi. Size ait evrakları o kasadan hiç çıkarmamıştık. Halen orada duruyorlar. İşte o zaman bu da orada onların içinde. Bir ihtimal ilişkisiz bambaşka bir defterin, zarfın içinde falandır. Ama şu an burada zaten. Burada ama aldanma. Aslında halen yerinde. Amber'in, kayınvalidesinin söylediklerinin anlamını çıkarmaya çalışırken gözünü elindeki kağıda doğru çevirdi. Az önce gördüğü Türkçe kelimelerden iz kalmamış, sayfa eski Türkçe satırlarla dolmuştu. Şaşkınlık içinde tekrar kayınvalidesine döndü ama odada kendisinden başka kimse kalmamıştı. Sırtından aşağıya bir ter boşaldı. Amber'in bedenini saran terin serin ıslaklığıyla gözlerini açtı. Her şeye rağmen kendisini çevreleyen sıcaklığı hissediyordu. Yerinde doğruldu. Berke uykusu arasında kıpırdanarak kolunu ona doğru uzattı. Amber'in yataktan çıkmaktan vazgeçti. Kocasının vasiyetname yazacak kadar endişeli olduğunu ve sıkıntılı uyuduğunu tahmin ediyordu. Şu an uyanırsa kafasında bir düşünceyle sabahlayacağını biliyordu. Yavaşça yeniden yatağın içine doğru kaydı ama uyuması mümkün değildi. Bir an önce sabah olsun, ahşap kasayı açsın beklentisiyle gözlerini karanlığa alıştırıp kayınvalidesinin kendisine verdiği mesajın anlamını çözmeye çalıştı. Gerçi kanunen pek bir şey yapılamaz ama en azından düşmanlarınızı manen rahatsız edebilirsiniz demişti. Demek ki o da başlarına yeniden bir şeyler geleceğinin farkındaydı. Yoksa neden bunca zaman durup şimdi bu mesajı vermiş olabilirdi ki? Amber'in bir zaman önce zihninin arka loblarına attığı tehlike beklentisi yine ortaya çıkmıştı. Üstelik şimdi bir de Berke'nin nasıl geçeceğini, neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri ameliyatı söz konusuydu. Birden kocasını bir bebek gibi kucaklamak, kolları arasında dünyanın tüm kötülüklerinden korumak ihtiyacını hissetti. Sol kolunu onun boynunun altından geçirdi. Berke uykusunun arasında başını onun göğsüne dayadı. Amber'in diğer koluyla onun bedenini sımsıkı sardı ve dualarını sırlamaya başladı. Tanrım, bize verdiğin güzellikleri esirgeme. Beklentilerimizi, ümitlerimizi boşa çıkarma. Bizi birbirimize olan sevgiden, şefkatten ırak tutma. Şeytanları yolumuzdan uzak tut. Koruyucu meleklerimizi bizimle bırak Tanrım. Selçuk'un gecesi yine kafasındaki tilkileri koşturmakla geçiyordu. Berke'nin hayatına yeniden girmek üzerine ne zamandır planlar yapmakla beraber, şimdi bunu bir an evvel gerçekleştirmek üzere iki sebebi oluşmuştu. Birincisi, Amber'ini tezgaha düşürmek konusunda bir ümit olmadığı görülmüştü. Bunu Murat Arkan gibi işini bilen, karizmatik, yakışıklı, Hinoğlu Hin bir erkek beceremediyse başkası hiç beceremezdi. Bir kadının bir erkeği hiçbir menfaat gözetmeden maddi, manevi, tüm sıkıntılarda nasıl böylesine sevebildiğini anlayamıyordu. Berke'yi her türlü yıkabilirdi ama belli ki karısıyla olan ilişkisine bir zarar vermesi mümkün olamayacaktı. Belki tekrar görüşmeye başladıklarında o zaman onları daha yakından izlemek fırsatını yakalar ve başka bir yol bulabilirdi. Berke'ye yaklaşmak için esas güzel sebep ise Allah'ın hikmeti bugün öğleden sonra kucağına düşüvermişti. Aralarındaki tatsızlığı bilmeyen bir müşterek arkadaşları tesadüfi bir telefon görüşmesinde hastanede rastladığı Berke ile ilgili haberi vermişti. Selçuk, kuzeninin normal şartlarda belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceği sıhhat durumunu, hastalığıyla ilgili belirsizliği öğrenmişti. Bu, çoğu insan için hassas bir dönem olmalıydı. Özellikle Berke gibi sevecen, insaflı ve kin tutmayan biri için. Bu konuyu pekala kullanabilirdi. Yarın sabah ilk iş onu arayacaktı. kuru kuru bir barış çağrısı da olmayacaktı bu. Özür dileyecek, gerekirse defalarla dileyecekti. Yan taraftaki odada, televizyonda bir dizinin tekrarını seyretmekte olan Zinet ise, ekranda olup bitenden ziyade uzun zamandır aklında olan bir şeyi Selçuk'tan nasıl isteyeceği üzerine düşüncelerdeydi. Onun şirket kasasından ne kadar rahat harcama yapıyorsa, özel hesabını kullanmakta da bir o kadar cimri olduğunu biliyordu. Ama bu arzusu da öyle holding kasasından falan çıkacak bir şey değildi. Annesi çoğu zamanını onlarda geçirse de, ona da layık olduğu rahatı sağlayacak bir apartman dairesi hediye etmek istiyordu. Kocasını ikna edebileceği, tartışma götürmeyecek bir de sebep bulmak ihtiyacındaydı. Bunun yolunu açmak için bir müddettir başka alanlarda ağırlığını koymuştu zaten. Öncelikle Selçuk'u ilk karısına güzel bir maaş vermeye ikna etmişti. Erkekler söz konusu olunca en büyük düşmanın bir diğer kadın olduğunu çok iyi bilirdi. Ve bu düşmanlık duygusunu özellikle şimdi kendisi bu evde oturup bu hayatı yaşarken hiç körüklememekte fayda vardı. Fazıla'yı maddi anlamda olabildiğince rahatlatmak ve bu rahatlığın arkasında kendisinin önemli rol oynadığını bilmesini sağlamak, düşmanlığı hemen dostluğa çevirivermişti bile. Üstelik Selçuk'un Fazıla'dan olan kızının da güvenini, dostluğunu kazanmıştı. Bu, sahip olunması için önemli bir güçtü. Kadınlar paktı, dahil olan her kadını, müşterek erkeklerine karşı her daim kuvvetli kılan bir birlikti. Zinet birden kafasında çakan şimşekle heyecanlandı. Annesine nasıl ev aldıracağının yolunu bulmuştu. Selçuk Vardar gibi güçlü ve önemli bir adamın kayınvalidesinin de eşinin dostunun gözünde saygın bir yaşamı olması lazımdı. Demezler miydi? Koskoca Selçuk Vardar'ın kayınvalidesine bak. Adam nasıl nerelerde yaşıyor, kadıncağızın halen daha şu Taşra şehrinde mahalle arasında cebelleşip durmakta devam edişine bakın, diye. İşte bu, Selçuk'un megalomanisini tetikleyecek bir çözüm olabilirdi. Ama dur bir dakika dedi Zinet kendi kendine. Bu biçim söylerse Selçuk bunu duygu sömürüsü veya bir suçlama gibi kabul edebilir, işler daha yoluna girmeden ters dönebilirdi. Evet, bunu çevirip sanki annesinin durumundan sorumlu olan kendisiymiş ve bundan dolayı vicdan azabı çekiyormuş gibi söyleyebilirdi. Yarın akşam içki saatinde birkaç kadehten sonra kocasına söyleyeceği repliği zihninden bir kez daha geçirdi. Neticeden memnundu. Kendisi böylesine şatafat içinde, kocası tarafından şımartılıp kraliçeler gibi yaşarken annesinin halen daha eski hayatını sürdürmesinden azap duyuyordu. Keşke kendi imkanları olsaydı da bir şeyler yapabilseydi. Annesinin oturduğu mahallede laf dolaşıyordu bile. Diyorlarmış ki kızına bak, İstanbul'a saltanata gitti ama annesi için kılı kıpırdamıyor. Harika olmuştu. Söyleyeceği buydu işte. Artık diziyi hakkıyla izleyebilirdi. Kanepede gerinerek yaylandı. Her şey yolunda gidecekti, emindi. Gün bahçedeki kuşların sesleriyle başlamıştı. Çok güneşli bir gün olacağı benzemiyordu ama yaşama, telaşa, koşuşmaya davet gelmiş tabiattan. Berke en son başı karısının göğsünde sarmaş dolaş yattığı şekilde gözünü açtı. Amberi'nin gerdanına bir öpücük kondurdu ve onun zaten bütün gece kapanmamış uykusuz gözlerine bakarak "Günaydın sevgilim benim" dedi. Amber'in tatlı tebessümüyle onun saçlarını okşayarak cevapladı. "Günaydın kocacığım, iyi misin? Nasıl uyudun?" Berke bir gün önce yaşadığı sıkıntılı anları atlatmış görünüyordu. "Garip bir şekilde çok iyi uyudum. Ben korkulacak hiçbir şey olmayacağına inanıyorum canım. Doktorumuz bize sadece yüzdesi az da olsa ihtimalleri bildirdi, o kadar. Bu ille de başımıza gelecek demek değil. Ama ihtimal. Kahveni getireyim mi canım? Sen de benimle beraber içeceksen, evet." Amber'in onun başını öpüp yerinden kalkarken "Anlaştık" dedi. "Çocuklar başlarının çaresine bakabilirler bugün." "Aslında hep bakabilirler de sen rahat bırakmıyorsun." Amber'in gülerek sabahlığını üstüne geçirdi ve odadan çıktı. bir an önce kahveleri getirip kasayı açmak için sabırsızlanıyordu. Acaba rüyasını kocasına anlatsa mıydı önce? Seher annenin söyledikleri şayet gerçek çıkarsa, rüyasının inandırıcılığını kocasına ispatlamak istiyordu. Aynen daha önce kayıp altın çakmağı buluşu gibi. Koridordan geçerken her okul sabahı olduğu gibi çocukların odalarının kapılarını vurup seslendi. Çocuklar, bu sabah kahvaltınızı kendiniz hazırlar mısınız lütfen? Babacığınızla kahve keyfinde olacağız. Kahve keyfi? Yaray'ın muzip sorusuna cevap olarak Larissa'nın odasından keyifli bir kıkırtı duyuldu. Amber'in başını iki yana sallayıp keyifle gülümsedi ve aşağı kata indi. Az sonra içinde iki fincan filtre kahve, taze sıkılmış portakal suyu kadehleriyle yatak odasına geri döndüğünde Berke'yi masasının başında bazı zarflara isimler yazarken buldu. ''Nedir bunlar canım?'' diye sordu. ''Vasiyetnamemin birkaç fotokopisini çekip sizlere ayrı ayrı vereceğim.'' Amber'in tepsiyi sehpaya bırakırken başını hafif bir serzeniş ifadesiyle yana doğru eğdi. ''Biraz abartmıyor musun kocacığım?'' ''Abartmıyorum canım. Hepinize birer zarf vereceğim. Her birinize hitaben ayrı bir mektupla hazırladım çünkü.'' Amber'in onun çok hassasiyetle üzerinde durduğu bu konuda daha fazla karışmak istemedi. ''Sen nasıl istersen canım.'' dedi. Sehpanın önünde durduğu balkonun perdelerini ve kapısını açtı. Tam yan yana yerleşip oturmak üzerelerdi ki ev telefonu çaldı. Amber'in ''Bu saatte.'' dedi. Berke tekrar çalışma masasına döndü ve telefonu açtı. ''Alo?'' Amber'in Berke'nin yüzünde donan şaşkın ve konuşup konuşmamakta kararsız ifadeyi gördü. Yolunda gitmeyen bir şey olmuştu belli ki. Yeniden kalktı ve kocasının gözlerine bakarak onu izlemeye başladı. Onun dudakları arasından ''Merhaba Selçuk'' sözlerini duyduğu an kendisini yeniden koltuğa bıraktı ve hayal kırıklığı içinde Berke'yi izlemeye başladı. Nasıl konuşurdu bu şeytan adamla? Bunca olandan, bunca yaşanan acıdan, yokluktan, sıkıntıdan sonra nasıl cevap verirdi telefonla? Ya Selçuk hangi yüzle arayabiliyordu? Nasıl cesaret edebilmişti? Selçuk uzun uzun bir şeyler anlatıyor olmalıydı. Berke sadece dinliyordu. ''Teşekkür ederim Selçuk'' dedi. ''Ameliyat için tahlillerin neticesini bekliyoruz.'' ''Bilemiyorum, zaten şu anda perizdeyim. Pek eğlenceli olacağımı sanmıyorum.'' ''Çok naziksin ama bilemiyorum. Amber'inle konuşmam lazım. Sosyal programlarımızla o meşgul oluyor.'' Amber'in oturduğu yerden kaşlarını çatıp ''Yok artık. Bir de davet mi ediyor?'' bakışıyla daha baştan kabullenmeyeceğinin işaretini verdi. Tablosunu bitirdiğinden beri artık dinlenceye çekildiğini sandığı hırsı yeniden su yüzüne çıkmıştı. Berke telefonu kapamak üzere vedalaşıyordu. ''Tamam, geri dönerim sana. Hadi hoşça kal. Tekrar teşekkürler.''